Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Efendim, sizlerden bize ulaşan soruları malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, son günlerde faiz konusu çokça işlendi. Bu programımıza faiz nedir? Bir işlemin faiz olmasının fıkıh tabiriyle illeti nedir? Efendim, dostundan borç alan bir kişi enflasyon oranında ziyade bir para ile geri ödeme yaparsa faiz mi ödemiş olur? Sorularıyla başlayalım.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de alışverişi helal, faizi haram kıldığını beyan ediyor. Ribayı haram kıldığını beyan ediyor. Riba ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde ayetler geçmekte. Bir ayeti kerime kat kat faiz yemeyiniz şeklinde geçmekte. Tabi faiz kelimesi Türkçemize uyarlanmış olan bir kelime. Arapça Kur'an'daki ifadesi riba bu kelimenin. Faid datla fazlalık artan demek. Dolayısıyla riba kelimesi Kur'an-ı Kerim'de açık bir ifadeyle haram olarak beyan edildiği için bir takım muamelelerde, işlemlerde faiz alıp verme olarak nitelendirilmiş. Daha sonra tabii bu ifade direkt Kur'an'da haram olan, yasak edilen riba olarak kullanıla gelmiş. Yoksa ilk çıktığında bu kelime bir fazlalık olarak değerlendiriliyordu. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bazen kelimeler değişebiliyor, muhteva, içerik aynı kalıyor. Dolayısıyla mecellede en temel kurallarımızdan bir tanesi şunu söyler: İbret mebnaya ve elfaza değil, manaya ve maksadadır. Yani sözcüğün kendisi itibara alınmaz. Bir sözcük olarak, kalıp olarak, ifade olarak daha fazla dikkate alınan, itibar edilen o sözcüğün kullanıldığı anlamdır. Bir misal verecek olursak, mesela ben size desem ki bu kalemi 10 lira karşılığında sana hediye ettim Basri hocam. Burada hediye kelimesini kullandım diye bu işlem hediye olmaz. Bu işlem bir alıp satım işlemidir. Çünkü hediye dediğiniz karşılıksız yapılır. Ama eğer bir karşılık konuşuyorsanız, yani 10 liraya bunu sana hediye ediyorum derseniz, bu bir alım satım akdi olur. Nitekim eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet, evet. Mushaf-ı Şeriflerin arkasında hediyesi 20 kuruştur, 100 kuruştur şeklinde bir evet. ifade yazılırdı. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'le satma kelimesi yan yana uygun düşmeyeceği için, yani Kur'an'ı satıyor, Mushaf'ı satıyor şeklinde bir ifade uygun düşmeyeceği için hediyesi ifadesi kullanılırdı. Ama alan adam, yahu kardeşim bu hediye değil mi, hediyenin parası mı olurmuş demez, çıkartır. Neyse ücreti onu öderdi. Dolayısıyla burada kelimeye, lafza, sözcüğe takılmadan muhtevaya bakmak gerekiyor. Muhtevasına gelince Kur'an-ı Kerim'de riba kelimesinin bir tanımı yok. Yani riba kelimesi kapalı bir kelime olarak, anlamı açıklanmamış bir kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peki bunun ne olduğunu nereden öğreneceğiz? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e müracaat ederek öğreneceğiz. Onun hadisleri bize ribanın ne olduğunu beyan ediyor. Bu yönüyle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bütün ümmeti Muhammed'in amel ettiği, altı eşyayı zikrettiği bir hadisi şerif söz konusudur. Burada Hazreti Peygamber Efendimiz altını altınla satarken, gümüşü gümüşle satarken aynı miktarda ve peşin olarak satınız buyurur. Hatta şöyle bir el hareketi yapar. Böyle hareketli biz hadislere de müteselsil hadis diyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz söylerken bir hareket yapmış. O sözü, hadisi rivayet eden bütün raviler de aynı hareketi yaparlar. Binaenaleyh Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz altını altınla, gümüşü gümüşle değiştirirken, satarken peşin olarak yani al gülüm, ver gülüm,
evet,
ve de aynı miktarda olmasını emretmektedir. Bu yönüyle baktığımızda hadis-i şerif çok net olarak aynı cins malların birbirleriyle değişimleri halinde, satımları, alımları halinde eşit miktarda ve peşin olarak yapılmasını emretmektedir. Bu tabi para söz konusu olduğunda paranın değişimini çok rigid, çok katı kurallara bağlamaktadır. Yani diyelim ki bozuk paraya ihtiyacınız var, 100 lira verdiniz, 100 lira bozuk alacaksınız, 100 lira verirsiniz, 100 lira alırsınız. Evet. Efendim ben sana bozuk veriyorum, işini görüyorum, bir 5 lira keseyim, böyle bir şey söz konusu olmaz. 100 lira verdiniz, 100 lira alırsınız. Yine işte ben sana bugün 100 lirayı satayım, sen karşılığında 100 lirayı bana yarın ver türünden bir alışveriş de olmaz. Bu değişimin anlık olarak gerçekleşmesi gerekir. Tabii 100 lirayı 100 lirayla niye satasınız? Yani bu mantıklı bir şey değil. Zaten baktığımızda böyle bir şey yapın demiyor şeriatımız. Ama yapacaksanız eğer bunu anlık değişimle yapmanız gerekir ve aynı para cinsi ise, yani mesela altını altınla değiştirecekseniz, o zaman eşit miktarda değiştirmeniz gerekiyor. Ama altını gümüşle değiştireceksiniz veya işte başka bir kıymetli madenle veya işte bugün parayla değiştirecekseniz, o zaman istediğiniz kuru uygulayabilirsiniz. Serbest piyasa ekonomisi geçerlidir. Neyse piyasanın fiyatı, onunla değiştirirsiniz. Fakat yine eş zamanlı olarak bu değişimin gerçekleşmesi gerekir. Araya bir vade koyamazsınız. Araya vade koyarsanız bunu da bu hadis-i şerifin muhtevası yasaklamaktadır. Buradan hareketle alimlerimiz faizi aynı cins malların birbiriyle değişimi durumunda taraflardan birinin lehine öbürünün aleyhine olacak şekilde akit esnasında bir fazlalığı, karşılıksız bir fazlalığı şart koşmak olarak beyan etmişlerdir. Yani ben 100 lira vereceğim, alırken 110 lira alacağım. Peki 10 lira neyin karşılığı? Yani 100 lira 100 liranın karşılığı. 10 lira neyin karşılığı? İşte o bir tarafın lehine bir fazlalık olarak akitte karşılıksız bir şekilde şart koşulmuşsa buna faiz diyoruz. Yine ben 100 lira vereceğim, alırken 90 lira alacağım. Bu sefer alıcı ile satıcı arasında fazlalığı alan değişse de işlem değişmemektedir. Bu yönüyle faiz yine faizdir. Yani şimdi bazı hocalarımız bir takım gerekçelerle negatif faizi, eksi faizi, efendim faiz olarak göremeyiz, enflasyonun altındaki faiz faiz değildir türünden bir ifade ile faizin caiz olanı veya olmayanı türünden bir ayrıma gidiyorlar ki buna katılmak mümkün değil. Niye? Eğer faiz pozitifse faizi veren kişi bundan istifade ediyordur. Eğer negatifse faizi alan kişi, yani faizli parayı, borcu alan kişi bundan nemalanıyordur, istifade ediyordur. Oysa Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz faiz yemeyi de yedirmeyi de lanetli bir işlem olarak değerlendirmektedir. Allah faiz yiyene de yedirene de lanet etsin demektedir. Buna göre faizin negatif olması, pozitif olması bir şeyi değiştirmemektedir. Yani faizli bir işlemde taraflardan bir tanesi ya yiyicidir ya yediricidir. Bunun borcu verenle borcu alan arasındaki değişiminin bir ehemmiyeti yoktur. Yani bu işlemi yaptıktan sonra ister faizi veren olun, ister faizi alan olun. Her ikisinde de lanet sizi gelir bulur, Allah muhafaza eylesin. Şu kadar var ki, eğer bir Müslüman darda kalmış, zaruret hali söz konusu olmuş, diğer Müslümanlar ona yardım etmiyorlar, borç para bulamıyor, böyle bir faizle para veren bir kimseye gitmek durumunda kalmışsa, alan kimse mecburiyetten, zaruretten aldığı için onun için caiz olan bu işlem, veren için caiz olmaz. Bunun da sebebi bir zaruret durumu söz konusu olmasıdır. Dolayısıyla burada bir lanetlik durum varsa, Allah'ın laneti varsa, bu alanı da vereni de kapsamaktadır. Faiz yiyeni de yedireni de kapsamaktadır. Dolayısıyla bu negatif faizde faiz olmaz demenin bir anlamı olmaz. Bırakın negatifi, aynı miktarda eşit bir şekilde 100 lirayı 100 liraya vadeli satış da bu hadiste yasaklanmıştır. Ve alimlerimiz faizi buna göre ribel fadıl ve riben nesa diye, yani bir fazlalık faizi, bir de vade faizi diye ayırmışlardır. Nedir vade faizi? 100 lirayı bugün verip efendim 2 ay sonra 3 ay sonra 100 lira olarak satın almak veya satmak işlemine vade faizi demişlerdir. Bundan sebep faizin %0'ı da faizdir dediğimizde bazıları anlamakta zorlanıyorlar haliyle. Şunun için bunların hepsini Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz beyan ediyor. Sanki bugüne bir projeksiyon tutuyor. Yani gün gelecek ümmetimden bazıları şöyle faiz faiz değildir, böyle faiz faiz değildir, çizginin altındaki faiz faiz değildir, çizginin sağındaki faiz değildir türünden şeyler geliştirecekleri için Hazreti Peygamber Efendimiz sıfır faizde faizdir mealine gelecek şekilde parayı parayla satmanın temel kuralını peşin değişim olarak vermiştir. Şimdi bazı kimseler şunu ifade ediyorlar. Tabii bu fıkıh okuyan hocalar kendi köşelerinde Mültaka kitabını okuyup dünyaya yön vermeye çalışıyorlar. Ekonomi bilmezler, iktisat ilminden haberleri yoktur vesaire vesaire. Bu kardeşlerimize şunu söyleyebiliriz. Allah'ın dini dağdaki çobanın anlayabileceği ve yaşayabileceği bir sadelikte gelmiştir. Derinleşene, derinlemesine kendisini açan bir hazine söz konusudur. Ama faizin haram olduğunu, faizli uygulamanın haram olduğunu bilmek ve söylemek için efendim filanın feşmekanın ekonomik teorilerini bilmeye okumaya gerek yok. Elbette bir kimse ne kadar okursa, ne kadar bilirse o kadar daha vukufiyetli olmuş olur. Ama Kur'an net bir ifade ile faizi haram kılıyor. Yani en basit ifadesiyle bir borç ilişkisinde borcu veren alacaklı olduğu kimseden fazla bir şey talep ederse, karşılığı olmayan bir fazlalık talep ederse, bu faizdir. Söz gelimi 200 bin liraya bir av alıyorsunuz, bu parayı bulamadığınız için gidiyorsunuz bir bankaya, bankaya diyorsunuz ki 200 bin lira bana borç ver, o da diyor ki size ben size 200 bin lira borcu veririm, fakat bunu İşte 10 sene içerisinde vadelere bölerek 210 bin lira olarak geri alırım sizden. Şimdi siz 200 aldığınız bir yere 210 vermeyi, yani %5 fazla vermeyi taahhüt etmekle faize evet diyorsunuz. Zaten faiz, siz onu aldığınız anda cereyan ediyor, onu kabul ediyorsunuz siz. Efendim seneye enflasyon bu kadar olmayacak. Olacak veya olmayacak. Siz sene sonunda geriye dönük olarak bir şey hesaplamıyorsunuz ki. Senenin başında fazla vermeyi taahhüt ediyorsunuz. Karşı tarafta fazla almayı taahhüt ediyor. Bunun adı faiz. Bunun adı faiz. Birileri buna faiz değil dedi diye bu faiz olmaktan çıkmaz. Dolayısıyla bu noktalarda Müslümanın hassas olması lazım gelir. Efendim Türk lirası değer kaybediyor. O zaman Türk lirasıyla böyle vadeli işlemler yapmak caiz değildir diyebilirler. Niye? Değer kaybediyor. Dinimizde zarar vermek de yoktur, zarar çekmek de yoktur. Eğer Türk lirası böyle vadeli işlemler için uygun bir para birimi değilse, o zaman bu para birimiyle işlem yapılmasın denilebilir. Altınla yapılsın denilebilir. Efendim ben sana borç veririm. Kardeşim 100 gram altın borç veririm. 100 gram altın da borç olarak verdiğimin karşılığını senden alırım. Hay hay. Hiçbir problem yok.
Bunu bizatihi altın olarak mı vermesi gerekir, yoksa o günkü altın kurundan hesaplanarak da verilebilir mi?
Şimdi endeksleme işi, yani ortada altın yokken altına endeksleme veya gümüş yokken gümüşe endeksleme, piyasaya müdahale olarak sayılacağı için bunlar olmaz. Direkt olarak altın verirsiniz, borç altın olarak da alırsınız. Şu kadarını söylemek isterim ki, belki bazı kardeşlerimiz bu noktaya dikkat etmişlerdir. Alım-satım işlemi ile borç verme işlemi birbirinden farklıdır. Alım-satım işlemi, alım-satım hukukunu doğurur. Borç verme, kardı hasen dediğimiz karşılıksız borç verme ise bir teberru akdidir, bir iyilik akdidir. Dolayısıyla bir insan komşusuna arabasını ödünç olarak verdiği gibi parasını da ödünç olarak verebilir. Nasıl arabaya ihtiyacı olduğunda arabasını geri isteyebilirse, parayı da geri isteyebilir. Bu durumda borçlu olan kimsenin, efendimiz 2 ay konuşmuştuk, 2 yıl konuşmuştuk diye ortaya bir vade ileri sürme imkanı yoktur. Çünkü vade ileri sürebilmek için bu akdin bir ticari akit olması gerekir. Bir alışveriş akdi olması gerekir. Alışveriş akdinde vade bağlayıcı bir unsurdur. Ama teberru akdi dediğimiz, iyilik ihsan akdi dediğimiz, ya ben seni darda gördüm, sana 3.000 lira, 5.000 lira borç verdim. Ertesi gün ben dara düştüm. Senden bu verdiğim parayı istemem kadar doğal bir şey yok. Dedim ki Basri hocam, dün verdiğim para henüz kullanmamışsanız, sizde duruyorsa geri alabilir miyim? Sizin de yapmanız gereken de ya kullanmışsınızdır ya kullanmamışsınızdır. Kullanmamışsanız hay hay geri vermektir. Kullanmışsanız ya ben o parayı, bir borcum vardı oraya ödedim. Bana biraz müsaade et, ben sağdan soldan tedarik edip size borcumu ödeyeyim demektir. Dolayısıyla ticari bir borçlanmayla bir ihsan, teberru, iyilik borçlanması bu yönüyle birbirinden ayrılır. Ticari borçlanmalarda vade bağlayıcıdır. Bu iyilik akdi dediğimiz kardı hasen türü borçlanmalarda vade bağlayıcı değildir. Böylelikle borçlanma akdi faizli bir işlem olmaktan çıkar. Sizin elinize verilmiş bir ödünç gibidir, emanet gibidir. Şu kadar var ki onu kullanım hakkı da beraberinde size verilmiştir.
Evet. Hocam şöyle bir şey de vardı, sonuncu cümle. Dostundan borç alan bir kişi enflasyon oranında ziyade bir para ile geri ödeme yaparsa faiz olur mu? Yani başta bunu konuşmuyorlar. Böyle bir şey geçmiyor. Ancak yani işte paranın değer kaybettiğini düşünen kişi kendi gönlünden geçen bir hesaplama yapıp bunu verirse bu faiz olur mu?
Şimdi tekrar başta kullandığımız bir cümleyi kullanmak isterim. Faiz, akdin başında ileriye sürülen bir şarttır. Karşılığı olmayan bir fazlalığı ileri sürmektir. Bu sarahaten olabileceği gibi, yani açıkça kardeşim ben 100 lira veririm 110 lira alırım türünden olabileceği gibi bir gelenek, bir adet haline gelmiş türde de olabilir. Yani bu adam 100 lira verir 100 lira alır ama yani yanında işte 2 kilo baklava da ister senden türünden bir alışıla gelmiş bir beklenti varsa bu da aynı kapsamda değerlendirilir, yasak olarak görülür. Ama böyle bir şey olmaksızın siz birinden 1000 lira borç almışsınız Vasile Hocam, unutmuşsunuz sonra, ya 10 yıl sonra adam hatırlatmış, siz hatırlamışsınız. Ben bu 1000 lirayı 1000 lira olarak vereceğim ama el insaf, yani aradan 10 yıl geçti. O zaman efendim bu 1000 liranın satın alma gücü neydi, bugün ne deyip 1000 lirayı verdikten sonra üstüne 3000 lira 5000 lira daha verseniz bu sizin karşı tarafa bir hediyeniz olarak kabul edilir. Dolayısıyla burada bir faizli işlem söz konusu olmaz. Nitekim bazı aklı evvel hoca müsveddeleri de sahabe efendilerimizden bazılarından gelen bu tür rivayetleri faizli işleme yormaktadırlar. Mesela sahabe efendilerimizden bazıları kendilerine emanet olarak verilen paraları emanet olarak almak istemez, borç olarak alırlarmış. Niye? Çünkü emanet çok maliyetli bir şey. Ona gözün gibi bakman lazım, bizzat kendisini koruman lazım. Ama borç olarak aldın mı, çalınsa da, çaldırsan da, kaybolsa da, yitirilse de senin üzerinde borç. Yani onu değil bir başkasını ödersin, borcunu ödemiş olursun. Bu şekilde borç olarak alırlarmış. Eğer paranın başına, altının başına bir şey gelmişse onu kendilerinden tedarik eder, öderlermiş. Hatta öderken de borç olarak alındı ya, ben de bundan istifade ettim diye gönüllerinden herhangi bir şart koşma olmaksızın fazla fazla öderlermiş. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sizin en ahlaklınız borcunu en güzel ödeyeninizdir buyuruyor. Yani diyelim ki 18 ayar bilezik aldın ablandan borç olarak. Kaç gram? 50 gram. Yaparken senin 18 ayar değil de 22 ayar vardı, denk geldi. 22 ayar 50 gram bilezik olarak yaptın, verdin. Şimdi aldığınla verdiğin arasında fark var mı? Kalite farkı var. Bu kalite farkı paraya yansıyor mu? Alırken de satarken de elbette yansıyor. Ama şeriatımız bu kalite farkını hesaba katmıyor. Ben diyor grama bakarım diyor. Sen gramı eşit olarak verdin fakat kalitelisini ödedin. Bu senin güzelliğinden, yani sen bunu mecbur olarak yapmadın.
Evet.
Bu senin güzelliğinden, bu senin ikramın olmuş oldu. Allah kabul etsin, Allah razı olsun.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, bir dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş. Gusül abdesti aldıktan sonra iç çamaşırlarını giymeden önce mezi geldiğini fark ettik. Bundan dolayı tekrar abdest almak ve kurulandığımız havluya necaset bulaşmış olacağı şüphesiyle ve havlunun yıkanma zarureti var mı?
Evet, idrar mahallinden gelen mezi abdesti bozar. Fakat gusül abdesti almayı, büyük abdest almayı gerektirmez. Mezi dediğimiz nedir? Meni olmayan, efendim idrardan biraz daha yoğunluğu olan bir sıvıdır. Fakat bu meni olmadığı için, çünkü meni dediğimiz sperm gelirse bu bir şehvetle gelir, yoğun olarak fışkırmayla gelir. Dolayısıyla bunun gusül abdesti, büyük abdest almayı gerektirdiği açıktır. Fakat mezi veya vedi denilen, biri ağır kaldırmadan dolayı eğer belinizi zorlamışsanız idrar mahallinden gelen bir sıvıdır. Biri de genelde işte ilişkiden sonra gelen meninin akabinde gelen bir sıvıdır. Bunlar idrardan farklı olarak gelirler. Zaten böyle ufak bir akıntı olarak gelir veya gelmez. Bunlar abdesti bozar. Meni dışındakiler abdesti bozar ama gusül abdesti almayı, büyük abdest almayı gerektirmez. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ben diyor büyük abdest aldım. Ondan sonra böyle bir şey göründü. Buradan anlıyoruz ki bunun abdesti bozulmuş. Fakat arkadaşımızın, kardeşimizin sorduğu havluyla kurulandım. Tabii o kurulandığım havluyu bütün vücuduma sürdüm. Böyle bir durumda benim tekrar vücudumu temizlemem gerekir mi? Vücudumu yıkamam gerekir mi? Bu yıkanma esnasında normal üzerimizdeki suyun giderilmesi için, kurulanmak için kullandığımız, kurulama için kullandığımız havluları Allahu Alem tekrar yıkamamıza gerek yok. Çünkü o esnada gelmesi düşünülemez. Fakat daha sonra çıkarken, ederken bu meydana gelmiştir. Böyle olunca da tekrar üzerimizi kurulamamıza, tekrar duşun altına girmemize gerek olmaz. Allahu Alem.
O havluyu soruyor hocam.
İşte bu o havlu, yani avret mahallini kuruladığı havluyu tekrar yıkaması gerekmez.
Anladım.
Niye? Çünkü zaten suyla beraber bir ıslaklık söz konusuydu. Onu aldı. O arada bu gelmesi muhtemel değil. Ama çok hızlı bir şekilde yıkanmışsa tabii o da olabilir. Dolayısıyla eğer çok zayıf ihtimal olmakla beraber çok hızlı bir şekilde yıkandı ve idrar mahallinden bir akıntı geldiğini fark etti. Onun da havluya bulaştığını gördüyse, eminse o zaman tekrar tedbirini alır. O mahalli yıkar, havluyu da değiştirir.
Cünüp olduğumuz zaman herhangi bir eşyaya dokunmamızda bir sakınca var mı?
Hayır. Tabii Müslüman cünüp olarak gezmez, cünüp olarak yatmaz, uyumaz. Eğer böyle bir şey söz konusu olmuşsa yapacağı ilk iş derhal gusül abdesti almak, boy abdesti almaktır. Fakat olabilir ki işte boy abdesti almak için sobayı yakması lazım, suyu ısıtması lazım. Bunun için tabii bir takım şeylere tutması lazım. Dolayısıyla böyle bir şeylerin bir manisi yok. O esnada, o anda bir Müslüman geldi, onunla tokalaşması gerekebilir. Elini yıkar efendim, yine onunla da tokalaşabilir. Yine mesela kitaplarımızda sıkça geçen meselelerden bir tanesidir. Saat 4'te imsak oluyor. 4'e çeyrek kala uyandı ki işte boy abdesti alması lazım geliyor. Boy abdesti alsa sahur yapamayacak. Sahur yapsa işte boy abdestsiz olarak sahur yapmış olacak. Ne yapması lazım? Ağzını burnunu güzelcene yıkar, ellerini güzelcene yıkar, oturur sahurunu yapar 5-10 dakika neyse, ondan sonra gider boy abdestini alır deniyor. Dolayısıyla mümkün mertebe bu işi geciktirmeden boy abdestini alıp temizlenip öyle işimize devam etmemiz lazım gelir. Ama bu arada tabii elini yıkar, havluya tutar, efendim bütün gerekli olan eşyalara tutar. Şunu da belki bu noktada söylemek lazım gelir. Eğer kişinin elinde bir pislik yoksa, eliyle tuttuğu herhangi bir şey onu pis yapmaz. Yani diyelim ki kapının koluna tuttu. Efendim perdeye tuttu, havluya tuttu, ibriğe tuttu. Bunların hiçbiri tuttuğu şeyleri pis yapmaz.
Yani manevi pislik diğerine geçmez.
Ya manevi pislik bir defa diğerlerine bu anlamda geçmez. Maddi olarak da bir pislik olmadığı için bir sıkıntı olmaz. Hatta bidonun içerisine efendim kovanın içerisine elini koymuş olsa, yani diyelim ki bir kova var ve kovadan su almak için bir başka maşraba falan yok, eliyle alacak. Oraya elini daldırdığında da gusül niyetiyle daldırmadığı sürece o su pislenmiş olmaz. Dolayısıyla herhangi bir eşyaya dokunması onu pis hale getirmez. Ancak eğer maddi bir pislik varsa, yani diyelim ki affedersiniz çocuğu tuvalete götürürken eli idrarına bulaştı çocuğun. Elinde idrar kuru olarak, yani elinde bir yaşlık olmadığı sürece yine dokunduğu şeyler pis olmaz. Ama yaş olursa ve dokunduğu yerde bir ıslaklık bırakırsa o zaman orada bir pislik oluşmuş olur.
İç çamaşırlarımıza meziyi, vediyi veya hutta meni bulaştığı takdirde sadece iç çamaşırlarını değiştirmek mi gerekir, yoksa diğer kıyafetleri de değiştirmek gerekir mi?
Şimdi böyle şeyler bulaştıysa iç çamaşırını haliyle değiştirmek gerekir. Dışarıya sızmamışsa, dışarıya ulaşmamışsa. Burada da çamaşırın dışında ıslaklığın görünmesi efendim pantolonu kirletmez. O ıslaklık pantolona da bulaşır ve orada da bir nem oluşturur, ıslaklık oluşturursa o zaman pantolon da kirlenmiş olur. Ama vücudumuza temas etmesi söz konusu olursa buralarda tabii vücudumuzu da temizlememiz gerekir. Onun haricinde bu tür şeyler %99 sadece çamaşırımızda bir kir meydana getirir. Onu değiştirmek suretiyle temizlenmiş oluruz.
Oruçlu iken gusül abdesti aldığımız zaman boğaza su kaçmasından şüphe edersek tekrar oruç tutmalı mıyız?
Tabii şüphe kesin bilgiyi ortadan kaldırmaz. El yakînü lâ yezûlü bi şek. Yani kaçmadığından eminiz ama belki kaçmıştır. Belki ile kaçmış olmaz. Belki ile oruç bozulmaz. Fakat hakikaten kaçmışsa o zaman tabii gününe gün kaza etmemiz gerekir. Çünkü kasıtlı bir şekilde suyu içmiş sayılmayız. Bundan dolayı eğer böyle bir ihtimal varsa gusül abdesti alırken veya normal abdest alırken boğazımıza kaçırmamaya dikkat ederiz. Gargara filan gibi şeylerden kaçınırız. Suyu ağzımıza alıp çalkalamamız bu noktada yeterli. Yoksa gargara filan yapmamıza ihtiyaç yok.
Evet değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Yoga ve meditasyon yapmak günah mı? Dinen bir sakıncası var mıdır?
Ama şimdi çok detaylı bir konu bu. Yogaydı, meditasyondu. Bildiğim kadarıyla yoga Budistlerin, Tibetli Budistlerin ibadet şekillerinden bir tanesi. Bir defa isim olarak bu ismin kullanılması bir Müslüman olarak uzak durmamızı gerektiren bir şey. Çünkü bazı şeylerin isimleri bile bizim uzak durmamız için yeterlidir. Mesela işte bira, efendim alkolsüz bira. Alkolsüzse niye adına bira diyorlar? Bunun adı bira olduğu sürece alkollü de olsa, alkolsüz de olsa Müslümanın yanına yaklaşmayacağı bir nesnedir. Efendim alkolsüz şarap kelime bir Müslümana sunulabilecek bir kelime değildir. Binaenaleyh bundan bir Müslüman uzak durur. Yoga'da her ne kadar biz bunu dini bir ritüel olarak yapmıyoruz vesaire filan deniyorsa da kelime olarak bir defa bir batıl dinin, Kur'an açısından batıl olan bir dinin artık bir ayini haline geldiğinden dolayı bir Müslümanın uzak durması gereken bir şey. Diğer taraftan elbette insan madde ve ruh ikilisinden meydana gelmektedir. Yani bir maddi tarafımız var, topraktan gelen. Bir de manevi, ruhi tarafımız var. Çok özel, istisnai bir yönümüz var. İnsanın maddi tarafı yemekle, içmekle ihtiyaçlarını giderirken, manevi tarafının, ruhunun ayrı bir tür gıdalanmaya, beslenmeye ihtiyacı vardır. Bunun da yolu bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde tasavvuftur. Tasavvufu bir kelime olarak değerlendirmeden daha ziyade bir hayat biçimi olarak görmek gerekir. Mesela Cenab-ı Allah Yunus Aleyhisselam'la ilgili fenâdâ fîz-zulümât, karanlıklar içerisinde seslendi diyor. Subhâneke innî kuntu minez-zâlimîn. Ey Rabbim, seni tesbih ederim, ben zalimlerdendim. Yani kendisi ıssız, karanlık bir mekana çekilip hem mekanın karanlığı hem zamanın karanlığı içerisinde hem de kendi yalnızlığında bir öz eleştiri yapıyor. Kendi kendisiyle yüzleşiyor. Ya Rabbi diyor, sen şanı yüce olansın. Aşkın olansın sen diyor. Ondan sonra kendi kusurlarını itiraf ediyor. Ben diyor zalimlerden oldum diyor. Binaenaleyh Müslümanın meditasyonu gecenin 1/3 geçtikten sonra seher vaktinde kalkıp Cenab-ı Allah'a münacat etmesidir. Zamanın karanlığıyla mekanın karanlığını ve insanlardan uzaklığı bir araya getirerek o herkesin mışıl mışıl uyuduğu bir demde kalkıp kameralara poz vermeden, kimselere görüntü yapmadan Allah'ı ile baş başa kalmak suretiyle istiğfar etmesi, Rabbine içini dökmesi, yalvarıp yakarması, dua etmesidir. Böylelikle kul manevi bir derinlik elde eder, ruhi bir dinginlik elde eder. Birilerinin saçma sapan şeylerle kendilerini tatminle uğraşmaları yerine Müslümanca Allah'a kul olmanın yollarını aramaları, böylelikle maddi manevi tatmine ermeleri daha doğrudur. Nitekim Cenab-ı Allah "Ele bi zikrillahi tatmainnul kulub." Agah olun, dikkat kesilin. Boş şeylere kulak asmayın. Bilin, ancak Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur. Yani gönlün gıdası, kalbin gıdası Allah'ı anmaktır. Allah'ı anarsanız "Uzkuruni ezkurkum." Beni anarsanız ben de sizi anarım diyor Cenab-ı Allah. Bizim Rabbimizi anmamız çok doğal bir şey. Sabah akşam Rabbimizi anmamız gerekir. Ama Allah'ın bizi anması, velezikrullahi ekber, Allah'ın anması, Allah'ın sizi hatırlaması o en büyük olandır. Cenab-ı Allah bir kulunu sevdi mi, onu mele-i alada, tabiri caizse, ilk halkada meleklerine "Ben filan kulumu seviyorum, siz de onu sevin" diye anar, zikreder, onun muhabbetini aleme yayar. Dolayısıyla bizim meditasyonumuz, yani ruhumuzu arındırmamız, dinginleşmemiz Cenab-ı Allah'a olan irtibatımızdan geçer, Allah'ımızla olan birlikteliğimizden, beraberliğimizden geçer. Bunun da yolu Cenab-ı Allah'ı zikretmektir, anmaktır. En değerli vakti de gecenin 1/3 geçtikten sonra imsak vakti, imsak vaktine yakın seher döngüsünde Cenab-ı Allah'ı zikredebilmektir. Zerrelerimize kadar Cenab-ı Allah'ın varlığını hissedebilmektir. Cenab-ı Allah batıl şeylerle meşgul olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hak ve hakikatle, doğruyla, iyiyle, güzelle beraber olabilmeyi nasip eylesin. Elbette bu noktada en önemli meselelerden bir tanesi de Allah'ın güzel kullarıyla beraber olabilmektir. Ne demek Allah'ın güzel kulları? Sizden dünyalık hiçbir şey istemeyen, onlarla beraber bulunduğunuzda Allah'ı hatırladığınız, ahirete dair duygularınızın depreştiği kimselerdir. Oturduğunuzda hep hayır konuşulan, ahiretinizi kazanmaya yönelik nasihatler duyabildiğiniz kimseler Allah'ın güzel kullarıdır, salih kullarıdır. Onlarla birlikteliği arttırmaya gayret etmek lazım. Bu yönüyle her Müslümanın kendisini dünyadan kurtarabileceği, kendisini Allah'la beraber hissedebileceği bir Müslüman grubunun içerisinde olması ve onlarla beraber ashab-ı kiram efendilerimizin yaptığı gibi gelin bir an iman tazeleyelim, imanımızı güçlendirelim diye oturup hemhal olmaları gibi hemhal olabileceği gruplar oluşturması ve o gruplarda kendimize terapi yapmamız gerekir. Çünkü insan yalnız kaldıkça, yalnız kalan şeytanın oyuncağı olur. Şeytan onu yavaş yavaş kulağına üflemek suretiyle dinden imandan eder. Allah muhafaza eylesin. Onun için imanımızı muhafaza edebilmek için bunun telaşına düşmeliyiz, bunun derdine düşmeliyiz ve çarelerini aramalıyız. Çarelerinden bir tanesi seher vakitlerini Cenab-ı Allah'a secdeyle geçirmek, yalvarmak, yakarmak. Bir diğeri de Allah'ın salih kullarıyla, güzel, sadık kullarıyla beraber olmaya çalışmak. Cenab-ı Allah bizleri de, bütün dinleyenlerimizi de, bütün ümmeti Muhammed'i de muvaffak eylesin.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programının daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.